Değerli dinleyenler, bir fıkıh saatinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, devlet görevinde olan bazı kişiler namazı vaktinde kılamadığı için cem etse uygun olur mu? Cem sadece seferlikte mi olur diye sormuş. Şimdi tabii namazı cem etme malum sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çok yaygın olarak veda haccı sırasında Arafat'ta ve Müzdelife'de söz konusu olmuş. Yani ittifakla bize ulaşan bilgilerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sırasında Arife günü öğlen namazı vakti girince ezan okunmuş. Bilal Habeşi kamet getirmiş. Öğlen namazını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefer olarak kıldırmış. Arkadan tekrar kamet getirmiş Bilal Habeşi ve Peygamberimiz şimdi salat-ı zuhurdan sonra yani salat-ı asrı kılıyoruz. Yani ikindi namazını kılacağız demiş. Öğlen namazıyla ikindi namazını öğlen namazının vaktinde birlikte kıldırmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arefe günü Arafat'ta öğlen vaktinde kıldırmış. Ondan sonra akşama kadar tabi Arafat'ta kalınmış. Akşam güneş batınca Müzdelife'ye hareket edilmiş. Akşam namazını kılmadan Müzdelife'ye varılmış ama akşam namazının vakti çoktan geçmiş. Yatsı namazının vakti girmiş. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bir ezan okunmuş. Arkadan bir kamet getirilmiş. Önce akşam namazını kıldırmış Peygamberimiz. Arkadan da şimdi salatül işa'ı kılacağız. Yani yatsı namazını kılacağız buyurmuş. Ve dolayısıyla ikinci bir kametle de yatsı namazına farzı kılınmış, devam edilmiş. İki rekat farzı seferi olarak Peygamberimiz kıldırmış. Şimdi bu konuda ittifak var. Yani bütün kaynaklarda verilen namazın cem edilmesiyle ilgili ana bilgi bu. Fakat bir de Tebük gazvesi yolculuğu sırasında Allah Resulü zaman zaman öğlenle ikindiyi akşam ve yatsı namazı cem ederek kıldırmış. Eğer öğlen namazından önce yola çıkarsa Peygamberimiz yola devam ediyormuş. Öğlen namazı girdikten sonra biraz zaman ilerleyince mola verdikleri yerde öğlen namazını kıldırıyor. Arkadan ikindiyi de kıldırıyor mesela bazı günlerde. Yine akşam namazından önce ikindiden sonra yola devam ederlerse güneş batıyor. Güneş battıktan sonra biraz daha yola devam ediyorlar. Mola verdikleri yerde önce akşam namazını kıldırıyor Allah'ın Resulü. Arkadan yatsı namazını da kıldırıyor. Bu defalarca olmuş şeyde. Tebük gazvesi yolculuğu sırasında olmuş. Fakat Hanefi mezhebi şöyle bir yorum getirmiş bu konuda. Allah Resulü öğlenden önce yola çıkarsa yola devam ediyordu. Güneşin durumuna göre ikindi namazın vakti yaklaşınca mola veriyordu. Dolayısıyla öğlen namazının vakti iyice çıkmadan öğlen namazını kıldırıyor. Bu arada ikindi namazının vakti girdiği için ikindi namazını da kıldırıyordu. Yani öğlen namazının son vaktinde ikindi namazını ilk vaktinde olmak üzere birlikte kıldırıyordu ama kendi vakitlerinde kıldırıyordu diye bir yorum Hanefiler geliştirmiş. Akşam namazı için aynı şey. Güneş battıktan sonra biraz daha yola devam ediyor. Mola verdikleri yerde ortalık iyice kararmadan akşam namazını kıldırıyor. Bu arada ortalık kararıyor. Yatsı namazı vakti girdiği için de yatsı namazını kıldırıyordu şeklinde Hanefiler yorum getirmiş. Fakat hadis-i şerif metinlerinde tabii ki böyle bir açıklık yok. Sadece cema ifadesi var. Cemaatle sallallahu aleyhi ve sellem. İşte salatül yani öğlen namazıyla salatü zuhur ve salatül asr asrı cem'an kıldırdı şeklinde. Öğlenle ikindiyi cem ederek kıldırdı. Akşamla yatsı salatül magrib salatül işa'ı cem ederek kıldırdı şeklinde hadis metinlerinde birlikte kıldırdığı ifade buyurulmuş. Dolayısıyla yani birini son vaktinde diğerini ilk vaktinde kıldırdı şeklinde açıklık hadis-i şeriflerde yok. O sebeple diğer mezhepler Şafii mezhebi başta demişler Allah Resulü uygun yerlerde mola vermek durumundaydı. Hayvanların otlaması için, su bulunması için, güvenli yerde mola verebilmeleri için 30 bin askerle rastgele mola verilemezdi. O sebeple saatle, dakikalarla, aman güneş tam batmadan veya ortalık kararmadan akşam namazını kaçırmayalım gibi endişe söz konusu olamazdı. Çünkü rastgele mola veremezlerdi. 30 bin askerin mola vereceği yerler muayyen belirli yerlerdi. Buralara ulaşılması da rastgele olamazdı. Saatle olamazdı şeklinde diğer mezhepler konuya bakmışlar. O yüzden de aynen veda hacındaki gibi yani. Biraz erken, biraz geç olmak üzere iki namazın öğlenle ikindi, akşamla yatsı namazlarının yolculuk sırasında rahatlıkla cem edebileceğini diğer mezhepler söylemişler. Hanefiler de birinin son vaktinde, diğeri ilk vaktinde olmak üzere dikkat edilerek yani birlikte kılınabilir şeklinde değerlendirmiş. Fakat 2003 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Yüksek Din Kurulu'nun Tarabya Oteli'nde düzenlediği dini meseleler toplantısı olmuştu. Biz de ona katılmıştık. 3 günlük bir toplantıydı. Orada sonuç bildirgesinde ki 39 maddelik sonuç bildirgesi yayınlanmıştı. Orada maddelerden birisinde Hanefi bölgelerinde de yolculuk sırasında öğlenle ikindi akşamla yatsı namazının ihtiyaç duyulması halinde yolculukta ihtiyaç duyuluyorsa özellikle cem edilmesi tavsiye edilir. Alışkanlık haline getirmemek şartıyla yolculuk sırasındaki sıkıntılı durumlarda cem edilmesi tavsiye edilmelidir diye bir karar alınmıştı orada. Bizim de katıldığımız toplantıda, doşentliğimiz döneminde. Hülasa bu yolculuk sırasında söz konusu. Fakat kardeşimizin sorusuna gelince devlet memuru bugün efendim, namazlarını kılmakta zorluk çektiği için cem ederek kılabilir mi konusu biraz daha üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Yani şöyle olabilir diyoruz biz. Mesela diyelim çoğunluğa göre ikindi namazın vakti ne zaman giriyor? Cisimlerin gölgesi bir misli olunca. Öğlen namazının vakti çıkıyor, ikindi namazı vakti giriyor. Fakat İmam-ı Azam'a göre cisimlerin gölgesi iki misli olunca ikindi namazının vakti giriyor. Şimdi cisimlerin gölgesi bir misli olması, iki misli olması. Biz bunu kendimizde deneyebiliriz. Bir metrelik bir çubuğu, bir bastonu, bir kuma dikeriz gölgesini. Tam bir misli dediğimiz bir metre uzunluktaysa bir metre uzunlukta gölge diyelim meydana geldi. İşaretleriz orasını, bekleriz. Gölge iki katına çıkınca, iki metreye çıkınca diyelim gölgenin uzunluğu yine işaretleriz ve saate bakarız. Gölge bir metre olunca saat diyelim kaçtı? Dörttü. İki metre olunca beş olduğunu kabul edelim. Dört ile beş arasında demek ki mezhepler arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle hem öğlen hem ikindi namazının kılınabileceği bir geniş alan var demektir. Yani bir saatlik süre içinde hem öğlen namazı hem de ikindi namazı için elverişli olan bir zaman söz konusu anlamına geliyor. Müştehitler arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle. Yani buna benzer öğlen namazının sonuyla ikindi namazının ilk vaktini dikkate alarak saat 3.30 ile 4.30 arası gibi veya 4 ile 5 arası gibi neyse Marmara bölgeleri için bu şekilde öğlen namazının vaktinde kılamadıysak biraz gecikmeli kılıyorsak yani ikisini birlikte kılma akla gelebilir. Fakat bu İslami manada cem etmeden ziyade birinin son vaktinde diğerinin ilk vaktinde kılmak anlamına gelir ama şunu da hemen ifade edelim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eftelus salavat liye velhel vakt buyurmuştur. Namazların en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır. Hemen vakit girince namazın kılınması veya kılınmaya çalışılması en faziletli namaz kılma şeklidir. Şimdi biz bunu her gün alışkanlık haline getirerek memur olduğumuz yerde yani veya işçi görevli olduğumuz yerde her gün böyle yapalım. Saat 3.30 ile 4.30 arasında ikisini beraber kılalım demeye kalkarsak bu faziletli vakitleri kaçırmış da oluruz. Bu nadiren olabilir. Ama bunu alışkanlık haline getirmek uygun olmaz dememiz gerekiyor. Yalnız Hanefiler tabii özellikle sabah namazını ve öğlen namazını buradan isna etmişler. İlk vaktinde kılma konusunu. Çünkü Peygamberimiz Esfiru salate subuh buyurmuş mesela bir hadis-i şerifinde veya salatel fecr. Sabah namazını biraz geciktiriniz buyurmuş Peygamberimiz. Yani sabah ezanları hemen okunur okunmaz veya imsak vakti girer girmez kılmak yerine biraz ortalık ağarınca, aydınlanınca kılmak hadis-i şerifte tavsiye edilmiş ya da emir sigasıyla isfar yapınız buyurmuş Peygamberimiz. Fakat Şafii mezhebi biraz önceki zikrettiğimiz en faziletli namaz ilk vaktinde kılınandır hadisini esas alarak, o hadisi daha kuvvetli bularak diyelim, ilk vaktinde sabah namazını kılmak da daha faziletli demiş. O yüzden Şafii bölgelerinde sabah namazı daha erken kılınır. Hanefi bölgelerinde biraz daha geç kılınır ortalık aydınlanınca. Tabii bunun arka planda sebebi diyor İslam alimleri, ezan okundu. Ezanla insanlar uyanacak. Sabah namazına kalkacak bazıları, daha önceden kalkmadıysa. Tabii ki abdest alacak ya da boy abdesti ihtiyacı varsa boy abdesti de almasına vakit vermek lazım. Bütün bu hazırlıkları yapıp da mescide gelmesi, cemaate uyması zaman alır. 10-15 dakika, 20 dakika veya yarım saat gibi neyse. Bu şekilde cemaatin toplanmasına fırsat vermek için Peygamberimiz hemen ezan okunur okunmaz, namaza durmaz. Biraz beklerdi ki cemaat gelsin, toplansın. Uzakta olanlar gelsin, abdest alacaklar, boy abdest alacak olanlar hazırlansın, namaza yetişsin diye sabah namazını geciktiriyordu şeklinde yorumlamış Hanefi mezhebi ve bunu sünnete daha uygun bulmuş. Tabi farz denmemiş. İmsak vakti girince aslında biz namazı kılabiliriz. Camiye, mescide gitmeyeceksek, evimizde sabah ezanları okundu diyelim veya takvime baktık, imsak vakti girdi. Sabah namazını kılarız, tekrar istirahata çekilebiliriz. Bu sahihtir yani. Sabah namazı geçerlidir. Bu daha çok Peygamberimiz zamanında mescide gidenlerle alakalı olmak üzere bu hadis-i şerifin varit olduğunu da düşünebiliriz. Bir de ikindi öğlen namazının biraz geciktirilmesi sıcak günlerde istenmiş. Dolayısıyla biraz öğlen namazının da serine bırakılması, geciktirilerek kılınması sıcak günlerde tavsiye edilmiş. Çünkü çok sıcakta cemaatin gelmesi zor olduğu için biraz serinlemesi, havanın sıcaklığının kırılması amacıyla ebredü's salate zuhru buyurulmuşsa öğlen namazını ibrat biraz serine bırakınız demiş Peygamber. Ebredu salate zuhur. Hadis-i şerif metni. İbrat serine bırakınız. Biraz geciktiriniz manasında. Ki bazen Peygamberimiz öyle yapıyormuş. O yüzden yine de memuriyetlerde ve diğer işçi bu kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde kanaatimizce abdestli bulunmaya kendimizi alıştırmamız gerekir. Sünnetleri kılamasak bile farzını vaktinde kılma. Bu gibi iş yerlerinde yoluna gitmeliyiz. Vakti kaçırmadan, çıkmadan. Yani cem etmek yerine söylediğimiz gibi vaktinde kılmaya çalışmak abdesti bulunarak sağlanabilir. En güzel olan da budur. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, Kur'an-ı Kerim kursu hocasıyım. Şafii mezhebinde bayan öğrencilerimiz var. Onların eğitimleri, namaz kılışını onların mezhebine göre mi anlatmalıyız diye sormuş. Çünkü onların dualarının okunuşunda kunut duası, tahiyyat gibi bazı farklılıklar var demiş. Tabii ki yani bu kardeşlerimiz yarın Kur'an kursundan sonra kendi ailelerinde, çevrelerinde Şafii mezhebine göre amel etmek durumundaysalar kendi mezheplerinin görüşlerini öğrenmeleri de uygun olur. Hemen şunu da ifade edelim. Aslında biz Hanefi üzere de konuları anlatsak diğer mezheplerin önemli olan farklılıklarını da orada yansıtmamız lazım. Yani Hanefi öğrencilerimiz de daha doğrusu bu ana farklılıklardan haberdar olmalı. Bu İslam'ın zenginliğidir. Şöyle diyelim, mesela Hanefi mezhebinde bir erkeğin hanımıyla tokalaşması veya bir bayanın elin tokalaşması falan neyse abdesti bozmuyor bildiğimiz gibi. Fakat Şafii mezhebinde bozduğu kabul ediliyor. Kendi hanımı da dahil. Yani hanımının yüzüne dokunması bir erkeğin veya eliyle tokalaşma gibi bir hareket yapması Şafii mezhebine göre abdesti bozuyor. Neye göre bozuyor peki? Kur'an-ı Kerim'deki bir lafzın iki mezhep tarafından farklı yorumuna göre bozuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ كَنَا مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْجَاهَدُكْ مِنَ الْغَائِتِ ayet-i kerimesinde abdesti bozan haller sayılmış. Orada sizden biri tuvaletten gelmişseniz, sizden biri tuvaletten gelmişse, evlenmestüm nisa'e veya hanımlarıyla mülamesette bulunmuşsa, şimdi mülameset lems kökünden geliyor. Kısaca kadına çıplak elle dokunmak, onun yüzüne, ellerine, çıplak bir yerine dokunmak anlamına lems kelimesi geliyor. Mülamesene de karşılıklı dokunma, erkekle kadının karşılıklı olarak çıplak yerine dokunması anlamına gelen bir tabir. Hanefi mezhebi bunu tabi erkekle kadının cinsel ilişkiye girmesi şeklinde yorumlamış. Kur'an-ı Kerim'de kastedilen budur demiş. Veya ille çıplak ya elle dokunmak anlamı verilecekse fahiş mübaşeret, yani arada bir engel olmaksızın erkekle kadının birbirine sarılması, cinsel amaçlı sarılması anlamına gelir demiş. Ya da cinsel amaçlı olmasa bile karşılıklı bu şekilde erkekle kadının birbirine sarılması abdesti bozar demiş Hanefi mezhebi. Fakat buna ya cinsel ilişki veya karşılıklı olarak birbirine sarılma, fahiş mübaşiret halinde abdest bozulur manası verirken İmam-ı Şafii yok, sadece demiş çıplak elle dokunsa bile mülamese bunu da kapsar. Erkekle kadının birbirine dokunması abdesti bozar demiş Şafii mezhebi. Mesela yorum buradan geliyor mesela. Fakat buna karşı tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlerde Allah'ın Resulü diyor bazen eşlerini öpüyordu, kalkıp namaz kılıyor diyor mesela Hazreti Ayşe. Dolayısıyla oradan anlıyoruz ki doğrudan doğruya Allah Resulü madem eşine dokunması abdesti bozmuyor, burada bozulmaması gerekir. Aynı ayet-i kerimeyi peygamberi böyle anlıyordu şeklinde bir değerlendirme var. Şimdi dolayısıyla bu gibi deliller de dikkate alınarak Hanefi mezhebinde kadına sadece elle dokunmakla abdest bozulmaz İçtihadı esas alınmış. Şafiler de ise abdest bozulur denmiş. Şimdi bunların aslında arka plandaki delilleri de zikredilerek öğrencilere verilmesi lazım. İki tarafı da bilsinler. Ve evlendikten sonra yarın ciddi sıkıntılar meydana gelince Hanefi mezhebini o hanımefendinin, eğer Hanefi bir beyle evlenirse, Hanefi mezhebine bağlı bir beyle ciddi sıkıntılara düştüğünü biz zaman zaman gelen sorulardan anlıyoruz. Onu uygulayabilirler. Mesela hac sırasında Adana'dan bir doktor arkadaş, Şafii mezhebine mensupmuş. Dolayısıyla kadına eli dokunduğu anda abdesti bozdur kanaati olduğu için, inancı olduğu için, tabi sürekli Diyanet'in de görevlisi, işte güneş çarpan, rahatsız olan vesaire şeyler, hastalar, bayan hastalar geliyor. Dolayısıyla onlara iğne vurma ve diğer muayene etme zaruretleri hasıl oluyor. Tabii ki bu namaz vaktine yaklaşıncaya kadar gelen giden bitmiyor onların hastalara baktığı yerde. Ve diyor en sonunda tabii abdest alıp Kabe-i Muazzama'ya cemaat yetişmemiz fevkalade sıkıntı veriyor, zor oluyor, zorluklar meydana getiriyor diye konuyu anlattı. Onun üzerine ben dedim o zaman siz Hanefi mezhebine göre olan delillere bakın, inceleyin. Dolayısıyla Hanefilerin yorumuna tabi olarak, Hanefi mezhebini esas alarak bu konuda abdestinin bozulmadığı kanaatine, bu ayete ve hadislere dayanarak varırsanız onu uygulamış olursunuz. Hanefi mezhebine uyarsınız ve rahatlamış olursunuz diye izah ettim. Doğru, haklısınız hocam dedi. İlk fırsat ilmihal kaynaklarından dedi. Sözünü ettiğiniz ayete dedi. Ki Maide suresinin 6. ayet-i kerimesi olur. Abdest ayetlerin devamında buna bahsediliyor. Bu konulara bakacağım. İşte ise buna benzer sıkıntılı yerlerde Hanefi mezhebine göre amel etme daha günümüzün şartlarına uygun düşüyor diye konuşulmuştu. Yani hulasa öğrencilerimize bu anlamda da bilgi vermemiz uygun olur. Bir kardeşimiz hocam diyor, bir defa da olsa faizli krediyle daire alınabilir mi diye sormuş. Şimdi eskiden tabii bu İslam bankalarının falan olmadığı dönemlerde böyle bir şey söylenmiş. Yani bazı hoca veya meslektaşlarımız tarafından faizsiz bankaların olmadığı dönemde mesken asli ihtiyaçtandır, araba temel ihtiyaçlardandır, bir tane olmak kaydıyla alınabilir gibi ifadeler kullanılmış ama günümüzde faizsiz yollarla bunu alma imkanı bulunduğu için evvel emirde buna tevessül edilmesi, teşebbüs edilmesi gerekir. Yani İslami bankalarla pazarlık yaparak, görüşerek, ederek onlar eliyle araba almamız, evi almamız mümkünse o yola gitmemiz gerekir. Bunların olmadığı dönemlerde söylenmiş olan bir sözdür bu. Günümüzde geçerliliği yoktur. O yüzden faize girmeden alma imkanımız olunca faizli krediyle bunu alma söz konusu olmaz. Ancak tabi bunun istisnaları yok mu? Var. Teşvik kredileri var mesela günümüzde. Onları zaten devlet teşvik amacıyla veriyor. Mesela tarım kesimine, hayvancılık kesimine, bazı sanayi kuruluşlarına, ithalat ihracat teşvik amacıyla falan verilen teşvik kredileri var. Bunlar bazen sıfır faizle olabiliyor. Veya %3, 4, 5, 6 gibi Türk lirası bazında yıllık %5, 6'yı geçmeyecek şekilde çok düşük faizlerle veriliyor. Tabii %8, 9 enflasyon olan paranın değer kaybettiği bir dönemde biz %5, 6 ile %5, 6 faizle bile olsa bir teşvik kredisi aldığımız zaman bunu gerçek anlamda eksik ödüyoruz. Yani 100 bin lira aldıysak diyelim 105 bin lira olarak geri ödeyeceğiz. Zaten %8, 8,5 o para değer kaybetmiş. Yani biz onu 108.500 lira veya 109 bin lira olarak ödersek geriye denk ödeme yapıyoruz bir yıl önceye göre. Eğer %5 ödersek 3-4 puan eksik ödüyoruz normalde. %5'e faiz dense bile. O yüzden enflasyon kadar olan kısmı reel faiz kapsamına girmez deme imkanımız var. Neye göre? Kağıt para sistemine göre. Peki bu neye dayanıyor? İmam Ebu Yusuf içtihadına dayanıyor. İmam Ebu Yusuf altın ve gümüş paralarda demiş. Ne kadar aldıysak o kadar vermemiz lazım. Fazla verirsek faize girer demiş. Onda ittifak var. Ama altın ve gümüş dışındaki paralara gelince demiş. Bu bakır nikel karışımı adi paralar, fels adı verilen paralar yaygın hale gelmiş. Bu Suriye, Irak taraflarında oraları fethedilince. İmam Ebu Yusuf bunların durumuna bakmış, incelemiş. Bu paralar altın ve gümüş para gibi değil demiş. Bunlar değer kaybediyor. Üzerine yazılan rakamsal değerlere göre değer ifade ediyor. Bunda bir problem var demiş. Böyle bir durumda demiş biz 100 fels bakır nikel karışımı parayla borçlandıysak bir yıl sonra geri öderken demiş bu felsin altın veya gümüşten hangi paraya endeksli basıldıysa darphanede ona göre ne kadar değer kazanmış veya değer kaybetmiş hesap yapmamız gerekir. Mesela %10 değer kaybettiyse altın kuruna göre %10 fazla ödersek altına göre denk ödeme yapmış oluruz demiş İmam Ebu Yusuf. İşte bu esasa dayanarak kağıt para sisteminde de işte bir ara altın endekslemeyi biz tavsiye ediyorduk ya da onun isabetli olduğunu söylüyorduk ama günümüzde altın da maalesef altın borsasındaki forex farklı işlemleri sebebiyle kurun çok dışında değer kendi yani gerçek değeri dışında değerler ortaya çıkmaya başladı. Bu yüzden tefettüf edilen eşya fiyatlarına göre yapılan enflasyon hesaplamasının daha isabetli olduğu kanaatine vardık ve bugün enflasyon dediğimiz tefettüfeye göre yapılan hesaplamada %8,5 dolaylarında enflasyon varsa yıllık hesaplamada o kadar fazlalık kısmı reel faize girmez diyebiliyoruz. Ama yine de faiz anlaşmasıyla böyle bir para verildiyse %8'in altında bile olsa faize girer diyoruz da sonuçta ödemelerde bu teşvik kredilerinde bunun dikkate alınma imkanı var. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz hocam diyor İslam hukukuna göre enflasyon farkı kadar devlet bankasından kredi alınır mı diye sormuş. Şimdi bunu daha önce de üzerinde kısaca durduğumuz konuya göre değerlendirirsek şimdi enflasyon farkı kadardan ziyade yani şu anda %8, 8,5 enflasyon varsa bunun altında bir rakamla faizli bankaların kredi kullandırması imkan yok. Mesela faizli bir banka %8 enflasyon olan bir ülkede, yerde %5 yıllık faizde kredi kullandırsa 2-3 puan zarar eder. Personel masrafı da ayrıca var. Sistemi yürütemez. Mümkün değil. Ama devlet bankası bunu verebilir. Ki günümüzde veriyor. Zarına da olsa devlet bankası bunu veriyor. Neden? hayvancılık alanına veriyor, hayvancılığı kalkındırmak için. Tarım kesimine veriyor, desteklemek için. İhracat, ithalat için, ihracat için veriyor özellikle. İhracat rahatlıkla yapılabilsin, ülkeye döviz girsin için bunu çok düşük faizlerle kullandırabiliyor. Dolayısıyla %7-8'in altında, %3-4 gibi bazen sıfır faizle verilen bu kredilerin enflasyona kadar olan kısmı reel anlamda faize girmediği için bunu sadece hazine kaynaklarından devlet verebilir ve dolayısıyla bunu İslami kesiminde almasında bir sakınca bulunmadığını söyleyebiliyoruz. Kime göre dedik? İmam Ebu Yusuf'un içtihadına göre. İmam Ebu Yusuf da bunu fels denilen paralara dayanarak ortaya koymuş ve bunların tabi bulunduğu ya da darphanede bastırırken altın kuruna ya da gümüş kuruna göre basıldığını tespit ederek bunların değeri altına göre hesaplanır. Altın kuruna göre hesaplanır. Aradaki fark faize girmez demiş. Yıl sonu ödemelerinde fazlalık faize girmeden ödenebilir, alınabilir, verilebilir diye fetva vermiş. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu döneminde de İmam Ebu Yusuf'un bu içtihadı hep müftabih olmuş. Yani kendisiyle fetva verilen bir esas olarak kabul edilmiş İmam Ebu Yusuf'un içtihadı makşuş paralar için. Yani altın ve gümüş paralar dışındaki Osmanlı paralar için Ebu Yusuf'un içtihadı kendisiyle amel edilen bir fetva olarak uygulanmış. İşte günümüzde de kağıt para sisteminde eğer faizin altında, enflasyonun altında bir faiz oranıyla kredi veriliyorsa bu teşvik kredisi kapsamına girer, üzerinde düşünülebilir, değerlendirilir, bağlanabilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam hastanelerde alkolle tedavi yapılıyor. Bazı haplardan uyuşturucu madde var. Bu husustaki görüşün nedir diye sormuş. Şimdi alkolle tedavi dendiği zaman tabii mesela tentirdiyot diyelim uygulanıyor günümüzde. Yaraların üzerine sürülüyor. Neden? Mikrobu kırmak için. Ayrıca hasta ameliyat edilecek diyelim. Onu siz hiç uyuşturmadan doğrudan doğruya ameliyat etmeye kalkarsanız dayanamaz, tahammül edemez, baygınlık geçirir ve riske de girer. Heyecandan, panikten belki de ölümüne sebebiyet verme de söz konusudur. Bu yüzden burada eddora tubiyul mahzurat kaidesi var bilindiği gibi. Zarar ötler, sakınca olan şeyleri mübah kılar. O da ayet-i kerimede, dört tane ayet-i kerimede hemen hemen aynı ifadeler yer alır. Femnettura gayri bagı vel adi fela ismareyi. Yani Yüce Allah hurmet aleyküm meytü veddim ve lahmü hinzir ve mehülle billi gayrillah ayetinde dört tane hayvansal ürün sayılmış. Birisi laşe, murdar ölmüş hayvan, başta kan var. Ondan domuz eti var. Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olmak üzere bu hayvanların etlerinin, bu ürünlerin haram olduğu belirtilmiş ama devamında femenettüre gaybâgı veladın, kim muzdar kalırsa, mecbur kalırsa yani bunlardan aşırı gitmemek, sınırı aşmamak üzere alabilir, yiyebilir. Ölmemek için yiyebilir. Ölmeyecek kadar yiyebilir gibi istisna getirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de dört tane ayet-i kerimede de bu istisna hep tekrarlanmış. Dolayısıyla zaruretler halinde tedavilerde bir takım ilaçlardan zaruret sebebiyle bu gibi alkolün dışarıdan kullanılmasında tabii içme anlamında bir tedaviden söz edilemiyor. Çünkü Peygamberimiz hamırda içkide şifa bulunmadığını ifade buyurmuş. Ama bunun anlamı içme yoluyla, yani şu kadar efendim bira alırsanız veya şu kadar günlük içki alırsanız midenizdeki bu yaraları, mikrobu öldürür ve dolayısıyla sizi tedavi eder gibi bir tedavi yönteminin fayda vermeyeceğini Peygamberimiz açıklamış. İçme yoluyla olmaz. Ama dışarıdan söylediğimiz gibi yaraları temizlemede tentürdiyotun uygulanması ve diğer bir takım mikrobu kırıcı ilaçların uygulanması ya da uyuşturucu olarak morfin tarzında özellikle uyuşturucu kullanılması hastayı rahatlatmak, panik halini önlemek, heyecanını yatıştırmak ve belki de acıyı duymasını engellemek amacıyla bunların kullanılması zaruret gereği caizdir diyoruz. Bunların temeli zarurete dayanır. Ancak yine de bunların damara zerk edilmesi veya içilmesi, yenilmesi yoluyla bir tedavi yöntemi birileri tavsiye ederse o zaman onun üzerine düşünülür. Acaba karşı taraf bunun bilincinde midir? Yani doktor arkadaşımız İslami anlamda bunun bilincinde midir? İşte bazıları efendim diyelim şu kadar bira içersen rahatlama olur. Şunlar bağırsaklarında, midende bu yolla rahatlamalar meydana gelir gibi bilfarz bize bir tavsiyede bulunsa, tıbbi açıdan böyle bir hatta reçete yazsa, hayır arkadaş ben bira içmem. Birada ciddi anlamda alkol vardır. Dolayısıyla ben alkol yoluyla tedaviye inanmıyorum. Onun yerine alternatif ilaç nedir onu söyle deme hakkımız var. Başka bir kardeşimiz, hocam kabir azabı konusunda açıklık getirir misiniz demiş. Şimdi kabir azabıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerime genelde zikredilir. Nesabıyla وَمْنِ اَعْرِضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنِّ لَهُمْ مَعِشَةً دَنْكَنْ وَنَقْشُرْهُ يَمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى ayet-i kerimesinde kim benim zikrimden yüz çevirirse buyuruyor Cenab-ı Hak. Zikrimden, Kur'an-ı Kerim'den ve benim hükümlerimden yüz çevirirse فَاِنِّ لَهُمْ مَعِشَةً دَنْكَنْ onun için dar bir yaşantı vardır. Dar bir yaşam vardır. Ve nakşuruhu yemer kıyamete ama ve kıyamet gününde de biz onu ama olarak haşrederiz. Gözleri kör bir halde haşrederiz gibi. İşte buradaki maisten danken dar bir geçimin kabir berzah alemi olduğu şeklinde tefsir edilmiş. Yani dolayısıyla bu ayet-i kerime kabir hayatıyla bağlantılı görülmüş. Ama Allah'ın zikrinden tabii yüz çeviren kimseler için sıkıcı bir kabir hayatı olduğu şeklinde yorumlanmış. Şimdi kabir azabı ile ilgili tabii ki özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri, muhtelif hadis-i şerifleri var. Hadis-i şeriflerde açıkça Peygamberimiz kabir azabının varlığını ifade buyurmuşlar. Mesela Allah Resulü bir gün iki kabrin, yani kabristanlığın yanından geçerken iki kabrin durumuna murakabeye dalmış ve onlarla ilgili bilgi vermiş. Ve şu iki kabir ehli demiş azap görüyor. Sıkıntıdalar. Aslında onları kabirde demiş sıkıntıya düşüren çok önemli şeyler de değil demiş. Bir tanesi erkekmiş, temizliğe dikkat etmiyormuş. Mesela ayakta idrarını, küçük abdestini bozsa paçalarına sıçrıyormuş, sıçrantılar falan oluyormuş, buna dikkat etmiyormuş. Diğeri de bir kadınmış, dedikoduyu çok seviyormuş. Birinden aldığı lafı öbürüne, öbüründen aldığı diğerine götürüyor. İnsanların arasının açılmasına mesela sebep oluyor. Dolayısıyla bu şekilde onun dedikoducu oluşu şu anda kabirde azap olarak dönüyor ve sıkıntıya düşüyor demiş Peygamberimiz. Dolayısıyla başka bir kabrinde üzerine Allah'ın Resulü bir fidan dikmiş mesela veya elindeki çiçeği, fidanı dikmiş. Bu demiş bulunduğu sürece kabir azabı hafiflemesine sebep olur. Yani kabrin üzerine yeşillendirilmesi, onun yanına bir ağaç dikilmesi, bir şey ekilmesi kabir azabını hafifletir buyurmuş mesela başka bir hadis-i şerifte. Şimdi ona dayanarak da İslam alimleri bu defa kabirlere bir şeyler dikme, yeşillendirme yoluna gitmişler. Tabii günümüzde bunu daha uzun ömürlü bir yeşilliğe çevirmek için bizim Anadolu kısmında servi dikme yoluyla, yani kabirin büyüklüğünde çok fazla da etrafa yayılmadan dik çıkan minare gibi yükselebilen servi ağaçları mezarlıkların simge ağacı haline almış Anadolu kısmında mesela. Diğer ülkelerde pek yok. Anadolu'da bu yayılmış. Yani çınar eklilse, çınar ağacı diyelim, dalları ağaç çok etrafa yayılır, öbür mezarın üzerine işgal eder. Hemen yandaki mezara da birisi mesela çam ağacı dikmeye kalksa ağaçlar, dallar birbirine girer, mümkün değil yani, girift hale gelir. En uygun ağaç demişler, selvi ağacı, dik çıkıyor yani. Yanlara da fazla büyümüyor. Mezarın en azından genişliğini, büyüklüğünü geçmiyor bu ağacın kenarlara yayılması. Ve dolayısıyla o ağaç simgesel olarak mezarlıklara dikilen ağaç. İşte onun kabir azabını hafiflettiği yolunda da hadis-i şerifler varit olmuş. Yani bunun gibi birçok olaylarda, Allah Resulü'nün hadislerinde kabir azabının söz konusu olabileceği ifade buyurulmuş. Ama gerçekten hayatını İslami ölçülere göre yaşayan, salih amellerle ömrünü geçiren ve sonunda da imanı kamil ile bu dünyadan ayrılan kişiler içinde Allah Resulü'nün hiç de sıkıcı bir kabir hayatı olmadığını ifade buyurmuş. Mesela bir hadis-i şerifte ölüleri vardır ki kabre konulunca kabirde gözlerini açar, karşısında en sevdiği kimse bulunduğu halde güzel tatlı bir uykuya varır. Uyandığında kıyamet kopmuş, mahşer kurulmuş. Yine en sevdiği kimse karşısındayken gözlerini açar buyurulmuş. Yani kabirde binlerce yıl geçmiş. Güya kabir azabıdır, kabir sıkıntısıdır, kabrin cehennem çukurlarından bir çukur olmasıdır gibi sıkıntılardan hiçbir haberi olmaksızın ne kadar yıl geçtiyse bunu hiç bilmeden, hatırlamadan, farkına bile varmadan gözlerini kapatır, derin, rahat bir uykuya dalar, uyandığında da kıyamet kopmuş olur buyurmuş. Böyleleri de demek ki kabirde olacak. O yüzden kabir hayatı bir bakıma bizim dünyadaki halimize göre şekilleneceği anlaşılıyor. Dünyadaki halimiz, kalimiz güzelse, güzel hal üzere ömrümüz geçmişse ve güzel bir hal ile kabre intikal etmişsek her şey orada kolaylaşmış demektir. Hiçbir şeyin farkında olmadan günlerimiz, gecelerimiz, yıllarımız binlerce yıl geçse bile geçmiştir. Biz farkında olmadan kıyametin kopuşuna ulaşmışız demektir. O yüzden kabir hayatını buna göre değerlendirmek gerekiyor. Yani kabir azabına layık olan, inkarcı olarak, münkir olarak, zalim olarak insanlara bir sürü işkenceler, sıkıntılar meydana getirerek dünyadan ayrılmış olan kimsenin tabii ki kabirdeki hali, sıkıntısı olacaktır. Bununla ilgili örnekler de çoktur. Allah'ın Resulü bir gün müşriklerden birisinin mezarını Uhud ziyaretine gittiğinde görünce başına gitmiş. Ey filanca, şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu anladın mı demiş müşrikin mezarı başında. Sahabelerden birisi, ya Resulallah, sizin söylediğini işitiyor mu bu kabirdeki kişi? Evet, işitir demiş. Hem de cevap vermeye çalışır ama gücü yetmez. Peki başka zamanda mezarlığa gidiyoruz. Esselamu aleyküm ya daraka müminin ve inna inşaallahu büküm lahikune eserullahi li ve leküm afiye diyoruz mesela. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Cebrail aleyhisselam bir gece peygamberimizi kabir ziyaretine götürmüş ve bu duayı ya da selam vermeyi orada öğretmiş mesela. Dolayısıyla kabre gidince selam veriyoruz. Peki selam kime veriliyor? Kabre veriyor. Kabirdeki kişiye veriyoruz yani. Veya kabristanda, kabristanlıkta olanlara veriyoruz topluca. Peki alırlar mı? Allah Resulü alırlar diyor. Kimin geldiğini de anlarlar, bilirler. Cevap vermek isterler ama güçleri yetmez. Yani fizik olarak kemikleri dağılmış, etmiş. Ses çıkararak o anda cevap verme güçleri olmaz diyor. Tabii keşfi kubur diye Peygamberimiz kabrin başına varınca kabrin içindekinin haline muttali olabiliyor. Allah'ın bazı veli kulları da buna muttali olabilir. Yani tefekküre daldığı zaman bir mezarın kabrin başında o kabir sahibinin halini, kalini, mezardaki sıkıntısını, durumunu keşfeden, anlayan kişi olabilir Allah'ın evliya kullarından ama çok nadirattandır. Ama Peygamberimiz bazen söylediğimiz gibi kabrin başına gittiğinde kabrin sahibinin durumuna muttali oluyor. Ona göre de sahabelere bilgi veriyordu. Hatta bununla ilgili başka ilginç bir olay da anlatılır. Mesela Medine-i Münevvere'de bir ara kıtlık olmuş ya da uzun süre yağmurlar yağmayınca bazı kabile aşiretler Medine'ye göç etmişler. Aşırı kıtlık, darlık sebebiyle çadır kent diyebileceğimiz Medine şehri kenarında yerleşmişler, çadırlara çekilmişler. İşte o sırada bir sabah Cebrail aleyhisselam gelmiş. Ya Resulallah demiş, bu gece şu çadırlardan birinde, çadır mezarın üzerine kurulmuş, birisi Kur'an-ı Kerim'den Mülk suresini okudu ve o kişinin kabir azabı kaldırıldı buyurmuş Peygamberimiz. Peygamberimize Cebrail aleyhisselam. Ama hangi çadır, hangi mezar olduğunu da göstermemiş. Cebrail aleyhisselam ayrıldıktan sonra Peygamberimiz bir iki sahabeyle beraber çadırlara dolaşmaya başlamış. Tek tek sormuş, bu gece içinizde Mülk bir şey okuyan oldu mu? Mülk suresini okuyan oldu mu? Bir çadıra gelince, evet ya Resulallah, bu gece ben demiş Mülk suresini okumuştum. Hemen çadırı kaldırın buradan demiş Peygamberimiz. Yani orada bir mezar varmış. Tabii kum fırtınaları falan olduğu için bazen mezarların izleri kayboluyor. Ve kaybolduğu bir sırada demek ki oraya çadır kurulmuş. Allah Resulü çadırı oradan kaldırıyor. Bir mezar olduğuna dair işaret de konuyor. Ve Mülk suresi okununca kabir azabının kaldırılacağı yönünde de Allah Resulü'nün elbette Cebrail Aleyhisselam bildirmesiyle bir hadis-i şerifi tecelli ediyor bu yolla. Yani Mülk suresi kabir azabının hafifletilmesine veya kaldırılmasına sebep olur. İşte bu ümitle de cenazelerin arkasından dikkat edilirse Mülk suresi okunur. Bazen bir gece, bazen üç gece cenaze evinde Teberke suresi okunur. Sebebi budur. Çünkü o sahabenin kurduğu çadır mezarın üzerine kurulmuş. O gece Mülk suresini okumuş ve kabir azabı kaldırılmış. Bu Cebrail aleyhisselam tarafından peygamberimize haber verilmiş. Demek ki kabir azabı olayı var. Vakıa olarak da bu. Zaman zaman peygamberimizin fiilen haber vermesiyle Cebrail aleyhisselamın da haber vermesiyle sabit olmuş. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, Kur'an-ı Kerim'de dede yetimi ile ilgili bir ayet var mı diye soruyor. Ya da bu hangi esasa dayanır diye soruyor, dede yetimi. Şimdi dede yetimi ne demek? Şimdi şöyle diyelim, bir kimse vefat ediyor, bir erkek. Mirasçıları arasında diyelim bir oğlu var, bir de daha önce vefat eden oğlu var. Kendisinden önce vefat eden bir oğlu var. Onun da oğlu var. Yani torunu var. Vefat eden kişinin torunu var hayatta. Bir de öz oğlu var. Bunlar ikisi birlikte mirasçı oğlu diyelim. Bir de hanımı olduğunu kabul edelim. Vefat eden kişinin. Hanımı malum oğluyla kızıyla beraber mirasçı oğlunu 1/8 alıyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Geri kalanı oğlu alacak. Geri kalanın tamamını oğlu alacak. Peki torun ne alacak? Şimdi oğlu mirası geri kalanını aldı. O toruna bir şey kalmadı. Şimdi bugünkü kanunlara göre bakılırsa, medeni kanunda, diğer uygulamalarda, o vefat eden oğlu hayattaymış gibi ona da miras veriliyor. Onun hissesi kendi çocuklarına geçiyor. Bir tek oğlu varsa tek ona geçiyor. 2-3 tane oğlu kızı varsa, bugün kanunlara göre söylüyorum. Dolayısıyla bu vefat edenin mirası kendi çocuklarına geçiyor hesap üzerinde. Bir çocuksa aynen, birden fazla çocuksa paylaşım şeklinde geçiyor. Şimdi İslam'a göre ise geçmiyor. Bu neye göre? Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'de bu konuda açıklık yok ama doğrudan da çocukların mirasçı olacağı konusunda ayet-i kerime var tabi ki. Hani Yusuf İkmullah Fiyevrat Nizdekir Mislu Hazri Hüseyin ayet-i kerimesinde Allah size çocuklarınız hakkında erkek çocuğuna iki, kız çocuğuna birisi olmak üzere mirası emir ve tavsiye etmektedir. Bir kimsenin bir oğlu var, bir de kızı var diyelim mesela hayatta vefat edince. Bu ayet-i kerimeye göre oğluna iki hisse, kızına bir hisse verdik, miras dağıtıldı. Ama bir de daha önce vefat eden oğlunun oğlu var, torun var mesela. Dede yetim dediğimiz bu işte. Oğluna kızına bu ayet-i kerimeye göre miras ikili biri dağıttık. 300 bin lira vardı, 100 bin lira kızına, 200 bin lira oğluna verdik. 300 bin lira dağıtıldı, bitti. Başka mirasçı yok. Ama torun var orta yerde diyelim. Toruna miras kalmadı bu ayete göre. Hadis-i şerifte de şöyle buyrulmuş. El hikul feraide bi ehliye fema bakıya fehüvelli evli aracın üzekerin. Şimdi bu hadis-i şerifte miras hisselerini sahiplerine veriniz diyor Peygamberimiz. Ulaştırınız. Fema bakıya fehüvelli evli aracın üzekerin. Geride kalan ise en yakın erkek kısmındır. En yakın erkek kısmın. Şimdi dolayısıyla feraiz ehli dediğimiz kişilere mirası verdik. Kim onlar? 12 tane miras feraiz belirli hisseleri olan miraslar var. Nisa suresi 11, 12 ve 176. ayetlerde zikredilen. Bunlara olan paylarını verdik. En yakın erkek kısım geri kalanı alacak. Şimdi mesela diyelim vefat eden hanımı var, babası var hayatta, bir de oğlu var ve torunu var. Şimdi hanımına 1/8 verdik Nisa suresi 11. ayete göre. Baba mirasa giriyor, 1/6 ona da verdik. Oğluyla beraber ölenin oğluyla beraber mirasçı olunca baba südüs 1/6 alır. 1/6 verdik. 1/8, 1/6 iki tane mirasçı var. Miktarları belli Kur'an-ı Kerim'de. Kalan en yakın erkek kısım kim? Oğlu var. Bir de oğlunun oğlu var. Daha önce vefat eden oğlunun oğlu, torun. En yakın erkek kısım dendiğine göre demiş İslam alimleri. Burada öz oğlu en yakın erkek kısımdır. Miras payı belli değil. Kalını alacak yani. Oğlunun oğluna da miras kalmadı. Ve mirastan sakıt olur, miras alamaz şeklinde. İşte dede yetim dediğimiz bu. Şimdi buna karşılık peki tedbir nedir? Şimdi Allah'ın özü bir hadis-i şerifinde yakın akraba olup da mirası olamayanlara vasiyetle mal bırakınız buyurmuş. Vasiyetle mal bırakınız. Şimdi dolayısıyla bu baba vefat etmezden önce iki satırlık bir vasiyetname düzenleyiverse veya iki tane şahidin yanında benim bu torunum da benim mirasımdan mahrum edilmesin. Oğlumla birlikte eşit miras alsın. Onun kadar miras alsın dese kalanı kalan mirasın yarısı oğluma gitsin, yarısı da torunuma gitsin diye bir vasiyetname düzenlese mesela. Şimdi dolayısıyla vasiyetname ölçülerine göre eğer mirasın tamamını 1/3'ünü aşmıyorsa torun miras payını alır. Vasiyete dayalı olarak alır. Yani kısaca bu gibi aile içinde yetim, öksüz bulunan kişiler ferasetli davranarak iki şahidin önünde en azından bu torunuma da miras verilsin, şu kadar verilsin veya miras miktarının, benden kalan mirasın 1/3'ünü aşmayacak derecede mirastan pay verilsin gibi bir cümleyle vasiyet ediverirse mesele zaten çözülüyor. Vasiyet etmediyse ne olur? Eser uleması demişler o zaman sünneti çiğnediği için bu baba muris o zaman hükmen hadis-i şerife göre vasiyet var kabul edilir ve dede yetimi toruna da miras verilir. Yani babası hayatta olsaydı ne kadar miras alacaksa o kadar miras kendisi intikal ettirilir şeklinde eser uleması ayrıca dede yetim için fetva vermiş. Ve günümüzde o Mısır gibi ülkeler bunu uyguluyorlar. Yani hulasa bu dede yetimi dediğimiz kimselere bugünkü kanunlara göre miras gidiyor. Ama İslam'a göre gitmesi için ya babanın vasiyet etmesi lazım zamanında veya vasiyeti yoksa sünnet gereği hadis-i şerife uyarak ölen babasını alacağı miras kadar bu dede yetimine diyelim yetime miras verme yoluna fetva verilerek gidilebilir diyebiliyoruz. Efendim burada sohbetimiz noktalarken